Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, özürlü ne demektir? Sandalyede namaz kılmak olur mu diye sormuş. Şimdi özür sahibi özür olmak, bir de bedenen herhangi bir sakatlığı, rahatsızlığı sebebiyle namazlarda özürlü olarak davranmak gibi bunu ikiye ayırmak gerekir. Önce sahibi özür dediğimiz abdestle alakalı olanı düşünecek olursak, abdestle alakalı olan özür bildiğimiz gibi iki namaz arasında hiç namaz kılmaya vakit kalmayacak derecede uzun süren bir özür ortaya çıkarsa, burun kanaması diyelim, iki namaz arası o kadar ara ara sık oluyor ki namaz kılacak kadar bile vaktimiz olmuyor neredeyse mesela. Ondan sonra her namaz arasında tekrarlamaya başladı diyelim. Bir defa bile olsa sahibi özür sayılıyoruz. Abdestimizi alıyoruz. Ondan sonra bu şekilde burun kanaması abdestimizi bozmuyor. Sahibi özür durumunda oluyoruz. Veya idrar kaçırma diyelim. İki namaz arasında namaz kılacak kadar vakit ara vermeden devam ediyor. Sızıntı bir türlü kesilmiyor. Ondan sonraki namaz aralarında da hiç farkında olmasak da sızıntı oluyor diyelim, idrar kaçağı. Bu sefer ne yapıyoruz? Oraya tabii koruyucu bir bez ne koyacaksak koyuyoruz. Abdestimizi alıyoruz. Bu idrar kaçağından dolayı abdestimiz bozulmuyor. Çünkü tuvalete giderek abdest bozmadık. Kendiliğinden bizim kontrolümüz dışında akıntı var. Bunu bizim gücümüz aşıyor, kesemiyoruz. O zaman sahibi özür sayılıyoruz. Her namaz vakti girdikçe abdest alıyoruz. Bir sonraki namaza kadar eğer tuvalete falan gitmediysek, burun kanaması gibi başka bir şey olmadıysa abdestimiz bu sebeple bozuldu. Buna sahibi özür diyoruz bildiğimiz gibi. Bunlar artık özür sahibi olarak kendine tanınan kolaylıktan istifade edebiliyor. İkincisi, bedendeki bazı rahatsızlıklar sebebiyle namazda tam olarak rükû ve secdeleri yapamamaktan kaynaklanan özür durumu olabiliyor. Bu namazın kılınma şekliyle alakalı bir özür. Abdestle alakalı değil. Şimdi dolayısıyla bu da günümüzde çokça rastlanan mesela bel fıtığı olan, belini bükemeyen diyelim, hareket ettiremeyen bir. Bir de dizlerini bükemeyen, en çok günümüzde rastlanan kimselerle alakalı olmak üzere bunlar yere otursa, iki ayağını kıbleye doğru uzatsa yine problem oluyor. Bel fıtığı sebebiyle beli rahat değil yani. Bir yere dayanması lazım otururken. Dizlerini bükemiyor, kıbleye doğru uzattı diyelim, o da ayrı bir zorluk meydana getiriyor. Onun yerine sandalyede otursa bu durumda olan, bel fıtığı ve dizlerini bükemeyen, iki rahatsızlığı olan, dolayısıyla ayakta tekbirini alarak sandalyeye oturdu. Ondan sonra rükûsunu biraz eğilerek yaptı. Biraz daha fazla eğilerek secdesini yaptı diyelim şeyde, sandalyede otururken. Bunlar sandalyede namaz kılabilir. Fakat böyle değil de tansiyonu var kişinin diyelim mesela. Ayakta pek uzun kalmak istemiyor, başı dönüyor falan neyse. Böyle bir kardeşimiz imam tekbir alırken tekbirini alır, yere oturur güzelce, düzgün oturabiliyorsa. Ondan sonra secdeye varırsa başı dönecek diyelim tansiyon sebebiyle. Secdeye de varmaz. Ne yapar? Oturduğu yerden biraz eğilir rükû. 3-5 santim daha eğildiği zaman secde yerine geçer. Çünkü ima ile namaz kılmak deniyor buna. Onun artık şeyi yok. Biraz eğilmek, ikinci eğilme, iyice efendim secdeye varacak gibi fazla olsun demek şartı yok. Yani gözleri kararacaksa, tansiyonu zarar verecekse çok eğilmesine de gerek yok. Bu şeylerde de oluyor. Bu göz ameliyatı, katarak falan gerektiği ilaç sürüldüğünde işte secdeye yapma, namaz kılarken secde eğilmeden, çünkü gözüne damarlara falan kan hücum etmesi sebebiyle gözün zarar göreceğini düşünen doktor tavsiyede bulunuyor. Çok fazla eğilme, yere de secdeye varma. Secdesiz kılarsan secdesiz namaz kıl demek istiyor yani. İşte o gibi durumlarda doktorun tavsiyelerine uyarak oturduğumuz yerden namazımızı yere oturup düzgün oturabiliyorsak yani kılabiliriz. Yere de oturmada zorluk varsa sandalyede oturabiliriz. Yani ima girdiği anda yattığımız yerden de kılınıyor bildiğimiz gibi. İşte hastanelerdeki ameliyat olan hastalarda falan hemen kendine gelince namaz farzı devam ediyor bildiğimiz gibi. Yattığı yerden abdest alamıyorsa teyemmüm yaptırıyoruz. Yanına bir kiremit parçası bulundurarak hastanın yanında ellerini bu toprak türü olan kiremit parçasına avuçlarını vuruyor, yüzüne sürüyor. Tekrar avuçlarına vuruyor, dirseklerine kadar ellerini meshediyor. Niyet etmek suretiyle o kadar. Başka bir şey yok malum teyemmüm abdestinde. Bu abdestte namazını yattığı yerden yüzünü biraz kıbleye doğru çevirme imkanı varsa çevriliyor. İma yoluyla kılıyor. Yani bunlar İslam'ın getirdiği kolaylık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deve üzerinde de mesela at üzerine namaz kılmış. At deve yoluna devam ederken rükû ve secdelerini ima ile yapıyor. Devenin üzerinde. Hatta siz diyor Peygamberimiz atın üzerine namaz kılmak isterseniz atın veya devenin gemini elinizde tutunuz diyor namaz sırasında. Eğer serkeşlik yaparsa biraz çekebilirsiniz diyor. Serkeşlik yaparsa. Demek ki o at veya deve giderken, yolculuk yaparken de namaza devam ediyor. İşte günümüzde buna istinaden biz diyoruz, otobüsün içinde namaz kılınır mı kılınır, trende kılınır mı kılınır, uçakta kılınır. Ayakta seccade falan olmadan oturduğumuz yerden, eğer tabii inip de rükûlü secdeli namaz kılma imkanı olacaksa, mola verilecekse yani, o zaman mola verilen yerde. Oradaki mescitte namaz kılmak daha güzel, daha faziletli muhakkak. Ama böyle değil de mola verileceği belli değil veya sıkışıklık, darlık olacak. İnip orada hanımefendi falan varsa namaz kılma zorluğu olacak ve abdestliyiz. Oturduğumuz yerden otobüsün içinde pekala namazımızı kılabiliriz. Yanımızdaki namaz kıldığımızı bile anlamaz çoğu zaman. Biraz eğiliyoruz rükû. Daha fazla eğildiğimiz zaman secde oluyor. Ve ille secdede önümüzdeki koltuğun efendim arkasına yüzümüzde secde yok böyle bir şart. Yere secde yapamıyorsak imaya dönüşüyor. İmada da eğilebildiğim normal bir eğilme yeterli oluyor. Az daha fazla eğilmek de secde yerine geçiyor. Başka bir kardeşimiz, hocam öşür nedir? Zekatla eş anlamlı mıdır diye sormuş. Şimdi öşür, evet zekat yeri nedir? Eğer mülk arazisi dediğimiz öşre tabi arazilerle alakalıysa farz anlamında bildiğimiz gibi çıkan mahsulün eğer sulama yapılıyorsa öşrü yani onda biri sulama yapılmayan yerlerde 20'de bir olmak üzere ya da sulama yapılan yerlerde 20'de bir yağmur sularıyla kendiliğinden ürün elde edilen yerlerde onda bir olmak üzere bir zekat anlamında fakirlere mahsulden dağıtma gerekiyor. Veya kıymeti de tabii verilmesi söz konusu ama çoğu zaman bunlar mahsul olarak da öşür alınmış ve fakirlere intikal ettirilmiş. Şimdi burada tabii sulama yapılıp yapılmama durumuna göre bir ölçü, kriter getirilmiş. Sulama yapılma durumunda emek giriyor dikkat edin. Su günümüzde artezyen kuyuları açmak yoluyla falan sulamalar söz konusu olduğu için masraf giriyor devreye ve öşür miktarı yarıya düşüyor ve bu zekatın verileceği yerlere veriliyor. Yani öşürle zekat arasında verilecek yerler bakımından fark yok. Sadece nisapla ilgili mezhepler arasında bir fark meydana gelmiş. Ebu Hanife nisaba falan gerek yok. Ne çıkarsa topraktan demiş, öşrünü vermek lazım. Miktarına göre hesaplanır verilir demiş. Dolayısıyla 100 ton diyelim ürün elde ettik. Nisaba falan bakmaksızın 100 ton eğer sulama yapılmayan yağmur suyuyla sulanan yerdense öşür onda birini verdik. 90 ton bize kaldı tabii ki. Bizim orasını ekip biçerken yaptığımız masraflar 90 tondan çıkarılması lazım. Ayrıca masraf düşürülmesi çoğunluğa göre gerekmiyor. Masrafı dikkate almadan topraktan ne çıkarsa bundan verilmesi esas alınmış. Fakat İmam-ı Azam nisap söz konusu olmaksızın doğrudan doğruya ne çıkarsa toprakta az bile olsa yani 50 kilo bile çıksa 50 kilonun öşürünü demiş fakirlere vermek lazım. Fakat iki imam ve çoğunluk 5 vasak kadar olan tarım ürünlerinde öşür yoktur diye bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerife istinaden Irak bölgesi hesaplamasına göre 1 ton kadar oluyor. 1 ton kadar olan tarım ürününden öşür gerekmez diye çoğunluk mezhep imamları Allah Resulü'nün hadisine dayanarak ölçü getirmişler. Dolayısıyla az miktarda 40-50 kilo, 100 kilo, 200 kilo gibi elde edilen nohuttur, fasulyedir, mercimektir, domates, biber, bamya gibi neyse ona benzer mahsullere öşür gerekmiyor. Zaten ayrıca bir yıl kadar dayanıklı olması esası da getirilmiş. Ki İmam-ı Azam onu da her mahsulden gerekir derken dikkate almıyor. Çoğunluğa göre domates, biber, bamya vesaire gibi dayanıksız olan ürünlerde öşür gerekmiyor. Bir yıl kadar dayanıklı olabilen tarım ürünleri yani buğday, arpa, mısır, nohut, fasulye, kuru fasulye gibi ürünlerde dayanıklı oldukları için öşür gerekiyor. Ama dayanıksız sayılanlarda çoğunluğa göre öşür gerekmiyor. Ticaretini yapan için tabii ki bunu satıyorsa, şimdi bol miktarda siz domates berektiniz, 50 dönüm, 100 dönüm, bunları satıyorsunuz, ticaretini yapıyorsunuz, para kazandınız. Para üzerinden ticaret malı ölçütü olan %2,5 malum. O verilecek. Onun öşürle alakası yok. Yani ticaretini yapanlar için sattığımız zaman toptan o mahsulleri, o para üzerinden %2,5 zekatını veriyoruz. Öşre tabi olmayan konuyla, alanlarla alakalı bir söylediğimiz. Öşrü verilmeyen yerlerle ilgili ticari amaçlı olan satılan mahsuller %2,5 ticaret malı zekatına girer. Zaten satıldıktan sonra da alan kişiler tüccar oluyor genelde. İşte hububat pazarlarında büyük toptancılar alıyor falan. Onların elindeki ürün de ticaret malı hükmündedir. %2,5 yıl sonuna rastladıysa elinde deposunda ne kadar mal varsa zekat verdiği tarihte %2,5 üzerinden zekata tabi oluyor. Daha sonra bunu satacak, dağıtacak olan firmalar ya da toptancılar. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, yöremizde pirinç yetiştirildiğinden öşrü nasıl hesaplanır? Hanenin ihtiyacı düşülür mü diye sormuş. Yani burada tabii temel ihtiyaçlar için ayrılan ayrılıyor aslında. Bir aylık veya bir yıllık ayrılırken köylerde mesela buğday öğütülerek, un yapılarak ekmek yenen yerlerde yıllık buğdayı ayırdınız aile ihtiyacı için. Fasulyeyi ayırdınız, nohudu ayırdınız. Üçer, beşer, onar küre neyse. Ailenin ihtiyacı olan temel ihtiyaçları ayırdınız. Onun dışında olan kısımdan tabii ki öşür verilecek. Temel ihtiyaçlar için ayrılanlar veya fiilen yenenler bundan istina ediliyor. Onun dışındaki kısım öşre tabi oluyor. Pirinç yetiştiren yerlerde aynı şey söz konusu. Birikmiş paramızın bankada durmasında bir sakınca var mıdır? Şimdi kendiliğinden orada muhafaza için yatsın desek de kullanıyor karşı taraf bunu tabii. Yani cari hesapta da bulundursak karşı tarafa bir imkan sağlamış oluyoruz. Güçlendiriyoruz yani. O zaman kimi güçlendireceğimize bakmak lazım. Yani katılım bankaları tercih edilirse bunlar işte ise zekatını veriyorlar. Ya hayır hasenat sahibi kimseler genelde sahipleri. O anlamda illa para cari hesapta tutulacaksa, bankada tutulması gerekiyorsa tercih edilecek yere de dikkat etmek gerekir. Döviz indiği zaman alıp çıkarken satarak, yani döviz indiği zaman alıp yükseldiği zaman satarak kazanç elde etmek caiz mi diye sormuş bir kardeşimiz. Yani bunun biz döviz bürosu muyuz? Değil aslında. Vatandaş olarak elin parasını alıyoruz. Neyi? Dolar alıyoruz mesela. Amerikan kağıt parçalarını. 100 bin liralık ya da 100 bin dolar aldık. Kaçtan aldık? 2400'den aldık diyelim. Hadi bir ay sonra 2500 liraya çıktı. 1000 dolar 2500 liraya çıktı. 100 lira şey var, fark var yani. Bu defa bunu satayım ben diyorsunuz. 1000 lirada 100 lira kar üzerinden Türk lirasına çeviriyorsunuz. Şu kadar ki. Yani bunun ticaretini yapmak doğru değil kanaatimce. Yani bu bir oyun oluyor aslında. Bunu biraz ileri götürüp internet ortamında günümüzde forex oyunları var. Kadir sistemi. İşte bir ay sonrasından ben sonrasında olan şu tahmini fiyat üzerinden 100 bin dolar alacağım diyor. Taahhüt ediyorsunuz yani. O zaman teminat yatır diyor size karşı taraf. İşte %8 falan olan o civarda şu an teminat. 8 bin dolar teminat yatırdınız hesabınıza. Mesela dolar yükselirse temratınıza ilave yapılıyor. Düşerse, aşağı düşerse temratınız yanıyor mesela. 8 bin dolar 6'ya düşüyor, 4 bin dolara düşüyor falan. Bu şekilde piyasadaki dolar kurunun yükselmesine veya düşmesine göre sizin teminatınızdaki para yükseliyor, artıyor veya azalıyor. Bu oyundan ibaret dikkat edilirse. Yani faizli bir kumar benzeri oyun oynamak yoluyla elin parasına değer kazandırıyoruz. Çünkü şu anda piyasada trilyonlarca dolar alıcısı görünüyor. Trilyonlarca euro alıcısı var. Binlerce ton altın alıcısı var görünüyor. Hiç de gerçek alıcı değil. Oyuncu. Yani şu kadar altın almayı düşünüyorum bir ay sonra, iki ay sonrasından. Teminatını yatır bakalım. Yatırıyor. Karşı tarafın zararı yok. Borsa, altın borsası, hubat borsası neyse. Onlar komisyonunu alıyorlar tabii ki. Hizmet bedeli, komisyon adı altında sistemi biz devam ettiriyoruz diye. Riskini altında olan sizsiniz tabii ki para sahibi olarak. Onlar komisyoncu. Ya da şeyi devam ettiren yani sistemi, oyunları devam ettiren oyuncu durumunda. Onlar kendi emeğinin karşılığını alıyorlar rizikosuz olarak. Oyunun içinde olan vatandaş tabii ki. Bu oyunu oynarken de söylediğimiz gibi yükselirse kazanacak, düşerse kaybedecek. Elin oğlunun kağıt parçalarına da değer kazandırıyor bu yolla. Yani dünya üzerinde trilyonlarca dolar müşteri varmış görünüyor. Şeylerin sarafların veya döviz büroları dışında hayali oyuncular yoluyla binlerce ton altın müşterisi görünüyor. Hiç de öyle değil. Altın değeri yükseliyor bu sefer. Gerçek değerini bulamıyor bir türlü. Güvenli olmaktan da çıkıyor. Bu oyuncular sebebiyle istikrarlı bir ekonomik sistem ve para sistemi ortaya koymak da zor. Yani bu hayali oyunların bir sona ermesi lazım. Gerçekçi olmak lazım. Tamam, döviz alışverişi olur mu? Olur. Olur. Tamam, döviz bürolarında alınıyor, satılıyor. Veya şeyden de alabiliriz. İnternetten alacaksak, gerçek alıcıysak yani. Bir ay sonra ödememiz var. 1 milyon dolara ihtiyacımız var. Bir ay sonra ben 1 milyon doları şu fiyattan almak istiyorum dediniz bilmek açısından. Çünkü 1 milyon doları birden bankalardan almanız zor olacağı için şimdiden ben pazarlığımı yapayım filanca işte borsayla, döviz borsasıyla ve dolayısıyla 1 milyon doları bana bir ay sonra teslim etsinler ve şu fiyat üzerine ödeme yapayım dediğiniz zaman o vaade giriyor tabii. Karşı taraf taahhütte, vaatte bulunuyor yani. Tamam, ben sana 1 milyon doları sağlayabilirim ve fiyatı da şu olabilir diyor mu? Fiyat söylüyor yani. Bunlar planlama manasında olabilir, o kadar. Ama bunun dışına çıkarak bunu bir oyun malzemesi olarak kullanmamak gerekir. Bir kardeşimiz, hocam diyor, bugünkü şartlarda geçerli hukuk yerine uygulanabilir durumlarda İslam hukukunu uygulamak bir Müslümana vebal getirir mi? Veya bunun cezai müeydesi var mıdır diye sormuş. Burada uygulamamak belki de diyecek, yanlış kaydedilmiş olabilir. Yani imkanı olduğu halde İslam hukukunu uygulamamak diyor. Ona uymamak vebal. Tabii ki. Yani Müslüman gücü yettiği ölçüde İslami emirlere, yasaklara uymakla mükellef. Yani faiz almak, vermek diyelim. Caiz değildir dediğimizde illa alacağım, illa vereceğim dersek İslami hükümlere uymadan ben bugünkü kurallara uyacağım, oyunumu bugünkü kurallara göre oynayacağım dersek ona göre sonuçlar meydana gelir. Yani dolayısıyla İslam'a göre uyma imkanımız olduğu halde uymamak, o kuralın dışına çıkmak bizi vebal altına bırakır. Yani alışverişleri, şirketimizi, faaliyetlerimizi İslam'a göre düzenleme imkanımız varken bundan kaçınmak. Hayır, ben günümüzün kurallarına göre bunu yapacağım. Haramlar da girse fark etmez, yeter ki zengin olayım. Bana para akışı olsun, servet akışı olsun derse kendisi bilir tabii, tercihini o yönde kullanmış olur. Ama bundan dolayı da tabii ki vebali devam eder. Çünkü üzerindeki kayıt sistemi devam ediyor. Melekler izliyor bu olayları, yaptığı işleri. Günü gününe kayda geçiyor ve günü geldiğinde de ikra kitabek denecek. Kitabını oku. Kefa bi nefsike liyem aleyke hasibe. Sana hesap verici olarak bugün bu kitap yeter denecek. Günü geldiğinde, kıyamet gününde. Yani onu dikkate alarak yani bu dünyada ben niye boşu boşuna risk altına gireyim? Mal yığayım, servet kazanayım, büyük zenginlerin olayım derken yarın kıyamet gününde hesap vermekte zorlanacağı, büyük azapla karşılaşacağı bir takım haramların içine düşerse bir kimse neye yarayacak? Kimin için çalıştı, ne yaptı? Hesabını kendisi verecek. Bir anda çekildi gitti mezara, arkada yığın halinde servet bıraktı, miraslar bunun kavgasına peşine düştü mesela. Geride kalan oğlu, kızı, torun neyse. Veya bunlar da yoktu, yan akrabalardan birileri bu mal üzerinde artık neler yapacaklarını, hazırdan gelen malı hani hazıra daha dayanmaz derler. Acaba değerini bilecekler mi, zekatını verecekler mi, hayra sinatta mı yarayacak, şerre mi hizmet edecek kendisinden sonra? Bütün bunlarda da belirsizlik olabiliyor bazen. Ama hesabını da parayı, serveti kazanan verecek tabii ki. Yani ulansa bunları dikkate alarak niye boşu boşuna ben kendimi riske atayım, ahirette bu kadar yükün altına gireyim, dünya kısmındayken bunu temizleyeyim dediğimiz zaman Cenab-ı Hak önümüze çareler çıkarmaya başlar. Acaba haram noktaları nereleridir? Bu servetin ne kadar kısmı helaldir? Ne kadar kısmı fakirin hakkıdır? Zekatı nedir acaba bunun? 20 yıldır zekat nedir bilmiyorduk, vermiyorduk. Şimdi vermeye karar verdik ama ben 20 yıl önce de Müslümandım dediği zaman bir kardeşimiz bu defa 20 yıllık o şirketlerin, fabrikaların zekat hesaplaması devreye girecek. Yani 40 yılda 40'ta bir, 40'ta bir neredeyse servetin büyük bölümünü, tamamına yakınını fakir hakkı haline getiriyor düşündüğümüz zaman. Hele ticaret şirketleri, alışveriş, alma satma yoluyla ticaret yapan süpermarketlerde %2,5 zekat her yıl devam ediyor dikkat edilirse. Yani 40'ta bir devam ediyor. 50 yıl siz süpermarket işlettiniz, 50 yıl süreyle diyelim. 40'ta bir, 40'ta bir birikti, birikti bir %2,5'lar. Yarım asrın içinde servetin bir ince hesap yapıldığı zaman büyük bölümü fakir hakkı haline gelebilir. Bu tarafı da var yani. Yani yarın kıyamet gününde 50 yıllık bu servetin, bu marketler zincirinin hesabını da kimse sahibi o verecek. Çocuklarına, oğullarına, torunlarına hesap soran da olmayacak. Yani buna benzer problemler var. Yani bunları iş adamı kardeşlerimizin dikkatli düşünüp bir hesabın içine, yani asıl bereketli ticaret tabii o zaman başlayacak. Yani böyle bir hesabın içine girip de bir kardeşimiz bir muhasebeciyi, ilahiyatçıyı çağırıp bir dökümünü çıkarsa, enflasyona göre 20 yıllık zekat hesaplanacaksa güncelleyip nedir bunun miktarı diye ortaya koydursa ve bunu fakirlere dağıtabilse, zararı yok kendi işçilerine prim olarak dağıtsın. Bakınız. Şöyle işçileri tespit ederek durumlarını, zekat alacak konumdaysalar, gerçek alın terlerini, maaşını normal veren bir iş adamıysa, ilaveten de ev edinmesi, evini, eşyasını tamamlaması, çocukları okutmaya zorlanıyorsa o konudaki kolaylıkları falan dikkate alarak işçilere prim olarak dağıtsa bunları, yani ondan sonra o bereketin önüne geçilmez. O iş adamının elinden tutulmaz artık. Onu oradaki işçiler nasıl saygı ve sevgi göstereceklerini şaşırırlar. Ve kendisi de şaşırır zaten, bu nasıl bir hayatmış, ne kadar zevkli bir hayat varmış demeye başlar. Yani bunları falan azıcık üzerinde tefekkür sanki gerekiyor. Çünkü bunun örnekleri aslında şeylerde var, kaynaklarda. Böyle rastlanıyor da günümüzde bunların dikkate alınması da gerekiyor. Mesela şey var, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği örneklerden bir mağara hadisi var. Buhari, ruhun 12 olması lazım. Buhari kaynaklı bir hadis-i şerifte Cebrail aleyhisselam Peygamberimize geçmiş ümmetlerden örnekler veriyormuş bazen. Şöyle bir örnek vermiş, işçileri, işverenleri de içine alan bir örnek. Burası 3 kişi varmış o devirde. İşte Uludağ gibi bir dağın etek ilerisinde bir kasaba, orada bir cemiyete gidiyorlarmış. Bahara doğru. Yolda dağın eteklerinden giderken birden fırtınaya yakalanmışlar. Çok şiddetli fırtına, giderek artmış. Bunlar bir mağara varmış yolun kenarında, ona sığınmışlar. Seller boşanmış yukarıdan, toprak kayması olmuş. Bu arada yukarıdan boşanan kayalar, taşlar falan yuvarlanırken ev büyüklüğündeki çok büyük bir kaya parçası boşanmış yukarıdan, çökme sonucunda gelmiş mağaranın ağzını kapatmış. Olay böyle başlamış. Bunlar mağarada mahsur kalmış ve düşünmeye başlamışlar. Zifiri karanlık mağarada. Havasızlıktan belki ölecekler. Ne yapalım demişler. Güçlü kuvvetli insanlar bunlar. Ama dışarı çıkmak imkanı yok. Kazma kürek gibi bir şey yok. Günümüzdeki gibi telefon da yok tabii ki. Yardım isteyecekler. Birisi demiş, işimiz Allah'a kaldı. Biz bir peygambere tabiyiz. Onun ümmetindeniz. Allah her şeye kadir. İsterse bizi buradan kurtarabilir. Allah'a dua etmek. Üçümüz de güzelce dua edelim. Allah bizi kurtarabilir. Bir diğeri demiş, ama biz sıkışık vaziyetteyiz. Büyük menfaatimiz var bu işte. Allah duamızı kabul etmeyebilir. Bir üçüncüsü, benim aklıma şöyle bir çözüm geliyor demiş. Bunu Cebrail Aleyhisselam peygamberimize anlatıyor. İsterseniz daha önce serbestken, serbest hayatımızda yaptığımız iyilik sayılan ve çok sevaplı olduğunu düşündüğümüz bir amelimizi öne sürelim. Allah'tan o şekilde yardım isteyelim. O mantıklı demiş üçü de. Öyle yapalım. Birisi düşünmüş. Annesine çok güzel hizmet ediyormuş. Annesi dua ediyormuş kendisine. Gece kalkıp uyandırıp sütünü içiriyormuş falan. Ve annesi mırıldanarak Allah sana daraldığın bir zamanda yardımcı olsun, elinden tutsun falan diye dua ediyormuş. Ya Rabbi, anneme olan bu hizmetimin bir manası varsa bize yardım et deyince bir gürültüyle kaya parçası biraz yerinden oynamış, hava girmeye başlamış mağaraya. En azından havasızlıktan ölmeyecekler. İkincisine sıra gel. İkincisi de gençlik yaşlarında bir hanım kıza talip olmuş kendi kasabasında. Bakın, fakir diye bunu küçümsemişler. Kız tarafı vermemişler. Tutmuş bir ağanın oğlu talip olmuş, ona vermişler zengin falan diye. Neyse, aradan 15-20 yıl geçmiş. Bu fakir diye baktıkları çocuk çok girişimci herhalde, kabiliyetli. İşlerini düzeltmiş, yoluna koymuş, çiftlik çubuk sahibi olmuş, bir işçiler çalıştırmaya başlamış. Diğeri ise kendi dağıtmış ağa oğlu dedikleri. İçki kumar nelere daldıysa bu defa bir takım şeylerle karşılaşmış, sıkıntılarla, felaketlerle ölmüş veya öldürülmüş neyse, malını mülkünü kaybetmiş durumda 2-3 yetimle hanımı ortada kalmış. Tabii kadın yetimlerle çok sıkıntılı bir hayat başlayınca daha önceden verilmeyen o erkeğe başvurup yardım derken iş istemiş daha doğrusu. Onun yerinde bir yerde çalışıp ücret alacak, maaş alacak, yetimleri falan geçinir. Niyeti bu. Bu kızı tanıyınca tabii, seni yıllar önce de mi beni küçümsedi senin ailen, seni bana vermemişlerdi biliyorsun. Şimdi benim ayağım bana düştün, benim elime düştün der gibi. Bir anda kötü emelleri tabii uyanmış, intikam alma anlamında. Demiş, şu anda ben evliyim demiş. Tabii seni almayı düşünmem. Ama nikahsız olarak arada demiş görüşürsek seninle. O zaman sana demiş yardımcı olurum, işe de alırım falan demiş. Yani kısaca fuhuş teklif ediyor. Belki birden iffetli tabii kadın demiş, babamın zamanında sana niçin vermediklerini şimdi anlıyorum demiş. Ben neyin peşindeyim, sen neyin peşindesin? Ben 3 tane yetimle ortada kalmışım, aç susuz kalmış, aç kalmışız. Senden yardım da istemiyorum demiş. Emeğim karşı çalışacağım, ücretimi alacağım, çocuklarımı geçindireceğim. Böyle bir teklif sana yapıyorum, sen nelerin peşindesin? Ailemin sana vermemesi şimdi anlıyorum falan deyince birden uyanmış. Eyvah demiş, ben ne yaptım? Çok özür dilemiş de. Ne olur bacım demiş, şu ana kadar konuşulanları unut. Bundan sonra demiş beni ağabeyim bil. Sana demiş iş de veririm, yardım da ederim falan. Neyse, özür dileyerek kendini affettirmiş. Ve yardım da etmiş ondan sonra. Yetimlerin elinden tutmuş falan. Ve bütün o kötü niyetini terk ederek yardımcı olmuş. Neyse, ya Rabbi, bunun bir anlamı varsa bize yardım et deyince taş biraz daha aralanmış. Ama yine çıkma imkanı yok. Bu sefer üçüncüsü, bir işverenmiş. Birçok koyun, deve ve sığır sürüleri varmış, çiftlikleri, ağılları. O bir işçisiyle alakalı yaşanmış hadise varmış. Onu anlamlı bulduğu için öne sürerek Allah'tan yardım istemek hatırına gelmiş. Ya Rabbi, işte filanca zamanda demiş, bir işçim vardı. Yıllık maaş veriyordum onlara ben. De 106 lira yıllık maaşı varsa yıl sonuna 3-5 gün parayı hazırlamış. O kasabada bir olay çıkmış. Çobanın da adı karışmış olaya. Herhalde cinayet türü bir olay. Ve o gece çoban kaçmış şeyden, kasabadan. hazırladığı 100 altın lira çıkın halinde elindeyken maaşlarını verecek birisi yok. Belki döner diye beklemiş 10 gün 20 gün neyse, bakmış olay büyükçe bir olay herhalde. Dönemeyeceğini anlayınca belki ileride gelir falan düşüncesiyle olabilir. Bir yatırım yapayım bari. Bu 100 lira 100 altın benim değil demiş artık. Onun hakkı. Bunu ben kendi sermayeme karıştıramam. Ne yapayım? Onun adına demiş işleteyim. Benim en iyi bildiğim iş nedir? Hayvancılık. Tutmuş bu 100 altın lirayla 3-5 sığır yavrusu almış, deve yavrusu almış, kuzulardan almış bir miktar koyun kuzularından. Bunlara özel işaret koymuş onun mal olduğuna dair. Bunları kendi sürücüsüne karıştırmış. Ondan sonra 3 yıl, 5 yıl gibi 4-5 yıl zaman geçmiş. Tabii her bu yavru yaptıkça bu hayvanlar yavrularına da özel işaret koyuyormuş. İşçisin ki karışmasın onlar diye. Dolayısıyla aradan 4-5 yıl geçince bir gün tebdili kıyafetli eski işçisi çobanı gelmiş. Tekrar iş istemek üzere gelmiş. Eski olay unutulmuş herhalde biraz diye biraz da tebdili kıyafetle. Tanımış tabii işçisini. Gel demiş, sana ben çoban işte veririm ama bir önce ağla gidelim. Ağla gitmişler. Bir sürü sığır göstermiş. Birkaç deve göstermiş. Bir sürü koyun sürüsü göstermiş. Özel işaretler var üzerlerinde. Özel boya vurulmuş. Ayırmış bunları. Bunların hepsi senin demiş. Efendim ben buraya bunların çobanı olabilirim. Çoban olmak için geldim. Nasıl benim olur? İşte izah etmiş. Böyle böyle demiş. Senin işte 5 yıl önce neyse bir yıllık çobanlık hakkın vardı. 100 altın lira. Sen bunu alamadan kasabayı terk etmiştin. Ben bunları yatırım yaptım, değerlendirdim. Benim anladığım alan buydu, hayvancılık alanı. Bunların demiş, ya şunu da söyleyeyim, bana hiç şey külfeti olmadı demiş. Bunların sütünden, yapağısından, şeyinden ben demiş çoban masraflarını, diğer yem masraflarını falan çıkardım, hesapladım. Bunlar senin ana paran demiş. Tamamını alıp götürebilirsin. İstersen burada da kalırsın ama arzu edersen kendi memleketine de kasabana götürebilirsin demiş. Onun üzerine tabii hatta sana yardımcı olarak çoban da vereyim köye kasabana gidinceye kadar deyince diğeri gözyaşları içinde o üç sürü hayvanı alıp önüne giderken Allah demiş dara düştüğün bir zamanda sana yardımcı olsun deyince ya Rabbi bunun bir anlamı varsa bize yardım et demiş. Kaya yuvarlanmış gitmişler. Mağaranın açılmış. Şimdi bu tabii mucize, keramet kabilinden. Mucize demek doğru değil belki ama en azından keramet kabilinden. Yani üç kişinin bu daha önceki amelleri bir anda Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaları sebebiyle onları sanki keramet derecesine, veli derecesine yükseltiyor ve önlerini açıyor. Yani Buhari hadislerinden bu hadise. Şimdi dolayısıyla işçi-işveren ilişkileri bakımından da önemli bir burada şey var aslında. Yani bir anda işçisini kalkındırması, işçinin duasını alması onları böyle bir mutlak felaketten kurtarmış görünüyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, hanımların adetli oldukları dönemde camilere ziyaretçi amaçlı girmeleri uygun mudur? Şimdi bununla ilgili tabii hanımların mescide girmesi peygamberimiz zamanında malum doğrudan doğruya namaz için oluyordu. Yani namaz dışında hanımların mescide ihtiyaçları olmuyordu o dönemde. Dolayısıyla peygamberimiz de hanımlar adetli olduğu günlerde namaz kılmayacakları için mescide gelmesinler diye bir hadisi şerifinde hanımları mescitten men etmiş, adetli hanımları. Dolayısıyla bu biraz da yanlış algı olarak hiçbir zaman girmesinler, mescide giremezler diye aslında yorumlanmış. Halbuki peygamberimizin maksadı bazı hanımların adetli olduğu halde mescide geldiklerini, namaza girdiklerini duyum almış. Onun üzerine bu durumda olan hanımlar mescide girmesinler, namaz kılmasınlar yerine mescide gelmesinler. Mescide çünkü namaz için geliniyor o dönemde. Bu hadis-i şerif tabii ilk andaki yaygın anlayış böyle. Fakat bir gün Allah Resulü Hazreti Ayşe validemize şöyle buyuruyor. Ya Ayşe diyor, humre mescitte kalmış. Humre seccade veya omuzlarına peygamberimizin aldığı bir kumaş parçası. Onu alıver diyor. Hazreti Ayşe, ya Resulallah ben adetliyim diyor. Mescide giremem. Ya Ayşe sen Adem kızlarına normal Cenab-ı Hakk'ın şeyidir bu. Sen bir iş için diyor mescide gireceksin. Git o humreyi al. Rivayete göre Hazreti Ayşe validemiz gitmiş mescitten bu kumaş parçasını almış. Hazreti Ayşe'nin demek ki o güne kadar anlayışı, ben adetli olarak mescide giremem. Peygamberimiz girebilirsin, sen namaz için deyip normal ihtiyaç için gireceksin demiş Hazreti Ayşe'ye, gidip onu almış. Mesela bu hadis-i şerif nerede? Müslim Hayz 13 numaralı hadis. Bunu kardeşlerimiz not alabilirler. Metin aynen şöyle. Kalet Ayşe, Ayşe şöyle dedi. Kale li Resulullah. Resulullah bana dedi ki, buyurdu ki bir gün, Navilini el humrete minel mescidi. Git o mescitten humreyi alıver ey Ayşe dedi. Hazreti Ayşe diyor ki, fekultu, ben dedim ki, İnni haidun, ben adetliyim ya usta, mesle giremem. Fakat Allah'ın Resulü buyuruyor, İnni haydateki leyset fiyedeki, yediki. Senin adetli olman senin elinde olan bir şey değildir ya Ayşe. Bu normal bir haldir. Adem kızlarına Cenab-ı Hakk'ın verdiği normal bir haldir. Sen git meclisten humreyi al. Ebu Hureyre diyor ki, hani Ebu Hureyre etrafından kâle, beyne ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil mescidi. Resulullah ile mescitte bulunduğumuz bir sırada, fekale, Resulullah buyurdu ki, ya Ayşe, ey Ayşe, navilini et-tevbe, humreyene sevk kelimesi, işte elbise veya kumaş parçası. Git o kumaş parçasını mesciden alıver. Fekaret. Ayşe dedi ki, inni haidun, ben adetliyim dedi. Yani Ebu Hureyre bu olayın şahidi. Fekale Allah Resulü de, inni haydeteki leyset yediki. Aynı hadis. Şüphesiz bu adet hali, senin ahiz halin, senin elinde olan bir hadise değildir buyurdu. Fetenavelethü. Dolayısıyla Hazreti Ayşe gitti, o humreyi mescitten aldı diyor Ebu Hureyre. Yani Ebu Hureyre de bu olayın şahidi olmuş. Yani dolayısıyla hanım kardeşlerimiz namaz kılmak için olmadığı durumlarda herhangi bir mescide girmeleri gerekirse, vaaz dinlemek için olabilir, bir cemiyet için olabilir veya İstanbul'a ziyaret için gidilmiş, bir Sultanahmet Camii'ne giriverelim denmiş mesela, Fatih Camii'ne. Hanımefendi de grupta olan bir kardeşimiz, adetli diyelim, namaz için girmediği belli. Yani ziyaret için girecek. Görmek istiyor Sultanahmet Camisi'ni mesela. Girebilir. Yani burada namaz kılmadığı için Peygamberimiz zamanında hanımlar namazın dışında girmesi söz konusu pek olmadığından dolayı böyle bir durum hasıl olmuş. İhtiyacı için bir hanımefendinin camiye girmesinde bir sakınca olmaması gerekir. Başka bir kardeşimiz, enflasyon olan bir ülkede Türk lirası olarak verilen borç yine Türk lirası olarak bir süre sonra ödenmektedir. Fakat bu vade farkı sebebiyle borç veren zarar görmektedir. Bu durumun bir çaresi var mıdır diye sormuş. Bunu her zaman söylüyoruz. Dolayısıyla bu karz ödünç vermelerde de uygulanabilir. Ama isterse alacaklı olan kişi uygulamayabilir de. Mesela birine düğün yaparken 10 bin lira para verdiniz diyelim. Mesela Türk lirası verdiniz. Karza sen olarak verdiniz. Tam bir yıl sonra karşı taraf geri ödemek istiyor 10 bin lirayı. Bakıyorsunuz bir yılda %8,5 %9 enflasyon var. Paranın değer kaybı var yani. Şimdi dolayısıyla karşı taraf dese ki 10 bin lirayı alan kardeşimiz, %8,5 %9 paranın değer kaybı var. Ben bu 10 bin lirayı %9 ilavesiyle vereceğim dese mesela, dolayısıyla buna %9 ilave yaparak, yani 100 bin lira olsaydı 9 bin lira olacaktı. 10 bin lira da ne kadar olursa o miktarı ekleyerek bu parayı ödese caiz olur diyoruz. Reel faiz olması için enflasyon üzerinde olması lazım yapılacak olan ilavenin. Bir de pazarlığa bunu tefetüfe ölçüsü alınabilir. Altına endeksleme eskiden tavsiye ediyorduk ama şu anda altın fiyatları da aslında ölçüyü kaçırdı. Bu forex farz işlemler yoluyla altın borsası üzerindeki oyunlar sebebiyle altın fiyatları güvenilir olmaktan çıkınca biz tefetüfenin, yani 350 kadar insanların kullandığı eşya fiyatlarının ortalamasını almanın daha sağlıklı olduğunu düşünmeye başladık. Tefettüfeye, tüketici eşya fiyatlarına göre yapılacak hesap, ki enflasyon oranı diyoruz ona biz. O oran üzerinden fark eklenebilir diyoruz. Bu reel faize girmez. Bu bir kolaylıktır. Başka bir kardeşimiz, süt çocukların emdiği sütü kusmaları durumunda bu necis sayılır mı? Kusmağın bulaştığı giysilerle namaz kılınır mı diye sormuş. Yani süt çağındaki çocukların nispeten temiz kabul ediliyor. Henüz yemek yeme, mama, çocuk maması falan yememe dönemlerinde sadece sütle besleniyorsa özellikle bu çocuğun kustuğu süte yakın kabul ediliyor. Necis kabul edilmiyor yani. Şöyle bir siliverince, yıkanmasa bile, ıslakça bile olsa o kustuğu yerin kalıntısı namaza zarar vermez diye kabul ediliyor. Yani büyük insanların istifra ettiğine benzetilmiyor küçük çocukların kusması. Daha temiz gruba dahil ediliyor. Efendim, burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.